Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Lahir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Niao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, başlayalım. Çok önemli konular, önemli, mühim konular konuşacağız bugün. Neden konuştuğumuzu da anlayacaksınız zaten. Dilimiz bozuldu derken bile dili bozabilmek mümkün mü? Biraz bunun üzerinden konuşacağız ama bunu nasıl gerisindeki hikayeden bahsedeceğiz. Derdimiz, sorunumuz sadece bu. Aşağıdan yayını paylaşın, mümkün olduğunca kalabalık olalım. Herkes gelsin, oturalım, konuşalım. Ben de sosyal medyadan, Twitter üzerinden yapayım aynı paylaşımı. Çağırayım ki insanları, hadi gelin konuşalım diyelim ki onlarla birlikte anlatalım derdimizi. Şimdi dün şöyle bir durum oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 özel ödülleri töreninde Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'dır kendisi biliyorsunuz, bir konuşma yaptı. Ve konuşmasında bugün bütün iktidar gazetelerinde de başlığa çıkan, manşete çıkan sözleri şöyle başladı. Türkçe'ye hak ettiği ihtimamı göstermiyoruz. Şimdi bu söz başlı başına kendi içinde zaten hani bugün konuşacağımız saçmalığın temel gerekçesi. Çünkü bu sözde, bu cümlede, kısacık cümlede kullanılan ihtimam kelimesi Türkçe değil. Bana inanmıyor musunuz? Bakın elimde beton gibi bir sözlük var. Bundan hemen açıp bunu bulmak mümkün. Ama benim derdim o değil. Emin olun biz bugün sadece sözlük karıştırarak falan konuşmayacağız. Derdim o değil. Öyle bir şey yapacak olsak onu halledebilmek son derece kolay. Çünkü bu saçmalıkları üst üste dizdiğiniz zaman bundan bir köşe yazısı da çıkartabilirsiniz mesela. Bir işinize yarar mı? Ben çok yarayacağını düşünmüyorum. Sadece burada şunu konuşmamız gerekiyor bizim. Ya bunu söylerken bile işin temelinde bir gerisinde ne var onu görmemiz lazım. İhtimam. Arapça hem kelimesinden geliyor. Dikkatle, gayretle çalışma, özenle iş görme. Ve bu cümlenin devamında diyor ki hani yine aynı haberlerin içinde, iktidar gazetesi haberlerinin tamamının içinde bu bölüm var. Diyor ki gençler bir asır önce vefat eden dedelerinin mezar taşını dahi okuyup anlayamaz durumda. Asır kelimesi Türkçe değil. Asır bir kere kullandığımız haliyle değil ki, asır asronun adı. Yani Arapçadan geçmiş bir kelime. Asr yüzyıl demek. Siz şimdi bunu kullanıyorsunuz. Bakın bu sözlüğün başlığında ne yazıyor? Ferit Develioğlu'nun benim çok sıkça müracaat ettiğim, başvurduğum bir eserdir. Osmanlıca Türkçe. Burada bir tane dert var. Bir tane temel dert var. Osmanlıcanın o hani birilerine göre geniş, birilerine göre anlaşılmaz ağdalı günlerine geri dönmek. Ama burada bahsedilen sadece dile geri dönüş değil ki, yaşam tarzı olarak da oraya dönüş. Burada anlatılmaya çalışılan hikaye bu. Peyami Safa'nın Tanpınar'ın anlatılmasına bakmayın. Çok merak ediyorlarsa Cumhurbaşkanı'na. Bizim burada konuştuğumuz çok basit haliyle. Mesela Tanpınar'ın saatleri ayarlama enstitüsü üzerinde oturalım konuşalım. Özetini versinler yine eline. Konuşalım. Mesela dilin sadeleşmesi, dil kullanımı Peyami Safa'nın üzerine konuşalım. Ama bunlar sadece böyle kalabalıklar içinde bir araya getirilip toparlanmış sözcük grupları olduğu zaman hiçbir mana ifade etmiyor. Üstelik siz bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödül töreninde yapıyorsunuz. Buradan çıkacak ödülün kime gittiğinin bir önemi olabilir mi sizce? Bence olamaz. Derdim bu değil. Bunları konuşmak değil. Dedim ya bundan bir köşe yazısı çıkartmak. O köşe yazısının büyük alkış alması falan mümkün. Seviyorsunuz, bayılıyorsunuz böyle şeyler. Uf ne biçim geçirmiş falan diye. Derdim bu değil. Gerçekten değil. Bizim burada yaşam tarzındaki geriye gidiş, o geriye gidiş ihtimali, geriye gidiş özlemiyle birlikte atladığımız bir takım özelliklerimiz. Ya burada eğer bahsediliyorsa bir asır önce dedelerinin mezar taşını okumayı bırakın, tam bir asır önce, tam 100 yıl önce, dün aslında konuşacağımız ama başka bir gerekçeyle dedim ya bir saat içinde ben yayını değiştirdim diye bugüne ertelemek zorunda kaldım ve bunun üzerinde de bir parça konuşalım, düşünelim istediğim bir konu. Dün 20 Ocak günü, 20 Ocak 2021 günü Türkiye'de 1921 Anayasası'nın kabulünün 100. yılıydı. 1921 Anayasası nedir? Yani bakarsanız çok basit, 23-24 maddelik, çok kısa bir metin. Fakat şöyle bir özelliği var. Bu metin Türkiye'de bir kere iki açıdan son derece önemli. Bir tanesi 1876 anayasası devam ederken, yani Osmanlı hükümeti de aynı şekilde devam ederken, eş zamanlı olarak bugünün Anadolu toprakları içinde, bugünün Türkiye sınırları içinde, misak-ı milli sınırları içinde ikinci bir devlet ilanını gösteriyor. Ve bu 1924 anayasasına kadar da böyle gidiyor. Ama daha önemli bir özelliği var. Son derece devrimci bir anayasa ve bu 23-24 maddenin içinde yerel özerklik de dahil olmak üzere çok önemli hükümleri gündeme getiriyor. Ve bunlarla ilgili öyle başlıklar koyuyor ki, evet doğrudur, içinde bir takım eksiklikler var ama savaş koşulları içinde yapıldığını unutmayınız. Sadece daha 8 ay önce ilan edilmiş bir cumhuriyetten, özür dilerim, meclisten bahsediyoruz ve bir meclis yönetim sisteminden bahsediyoruz. Savaş koşulları içinde aynı zamanda meclisi de sevk ve idare eden, savaşı da sevk ve idare eden bir meclis yapısından bahsediyoruz. Üstelik öyle hükümler konmuş ki içine, daha ilk iki hükmü içinde, bu yazıda bana, ya bu bugün yayında da yol gösterecek. Bir kere sevgili Murat Sevinç'in Türkiye'nin Anayasa İmtihanı kitabını hatırlıyor musunuz? Bunu referandum öncesi, şu başkanlık sistemi hikayesinden önce konuşmuştuk. Gerçekten tavsiye ederim. Şu incecik kitapta bizim başkanlık tartışmalarının ne kadar saçma olduğunu görmeniz mümkün. İkincisi de yine daha önce de göstermiştim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir dergisi var, İST. Bu derginin içinde 1921 Anayasası'nın ilanını kutlayan bir yazı kaleme almış sevgili Murat. Onun içinde başvurduğu, anlattığı şeyler bugün de tam üzerinde tartışıp şu saçmalıktan soyutlanmamız gereken şeyler. Çünkü daha ilk iki maddesinin içinde ne yapıldığını anlatmaya çalışıyor ve diyor ki, hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Bu ne demek? Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Yani hepimizin. Bunun anlamı şu, egemenliğin göklerden yere inmesidir bu işte. 1921 yılında, bakın unutmayın, hep bunu anlatmaya çalışacağım. Savaş devam ederken, milli mücadele, bağımsızlık mücadelesi devam ederken yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi ulusun kaderini eline alıyor ve halk adına temsilciler oluşturularak, bir araya getirilerek kurulan o meclisten, meclisi mebusandan 23 Nisan'da meclisin kurulmasından sonra atılan ilk adımlardan bir tanesi bu. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Egemenlik ulusundur. O tartışma bitti. Hiçbir şekilde yok. Burada asıl sıkıntı bu zaten. Dert bu. Yani Osmanlı'yı anlatmak, Osmanlı'ya özenmek, kelimeleri geri getirmek falan. Bunlar hikaye. Sorsanız kendileri de anlamlarını bilmiyor zaten. Üzerine zerre kadar kafa yormuşlukları yok. Ama burada devam ediyor. Bakın cümlenin güzelliğine ve şıklığına bakın. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. Hani demiyor ya, bir asır önce dedelerinin mezar taşını bile okuyamıyorlar ya. Al bak ben sana bunu çevireyim. Diyor ki, yönetim tarzı halkın kendi kaderini bizzat ve fiilen idare etmesi usulüne dayanır diyor. Yani halk kendi kendini yönetir. 1921'de söylüyor bunu. Çok özür dileyerek söylüyorum. Hani deniyor ya, bir asır önce söylüyor. 23-24 maddelik kısacık bir metnin içinde ve yürürlüğü biliyorsunuz 3 sene kadar devam ediyor. 1924 adına esasıyla aslında fiilen ortadan kalkıyor ama 100 yıl önce bunu söyleyebilen bir milletten biz bugün meclisin yerle eksan edildiği bir toplum haline geldik. Asıl tartışılması gereken bu değil mi? Asır kelimesi mi Arapçadır, ihtimam kelimesi nereden gelmiştir, dilimize nasıl yerleşmiştir falan gibi saçmalıkların ötesinde. Toplumu yöneten insanların yönetim tarzlarını topluma dayatmaları yerine toplumla paylaşmalarıdır asıl olan. Hele demokrasi gibi bir iddianız varsa, ki beyefendinin böyle bir iddiası var biliyorsunuz. Hani daha önce çok sıkça geçirdiği, gömdüğü, Emmanuel Macron'a yazdığı mektup yayınlandı. Oradaki ifadelerine bakarsanız kamuoyu önünde kavga etmek, ama kamuoyunun gerisine geçtiğiniz zaman, yani bir şekilde oturup mektuplar yazarken her şey güllük gülistanlık gibi davranmak mümkün. O zaman siz yönetim tarzınızı paylaşmıyorsunuz ki. Burada bahsettiğimiz 1921 Anayasası'nın ilanıyla aslında fiilen yasamanın ve yürütmenin tek elde toplandığını görüyoruz biz. Kim o? Türkiye Büyük Millet Meclisi. O zamanki adıyla Büyük Millet Meclisi. Tek elde toplanıyor. Hatta biliyorsunuz İstiklal Mahkemesi yargılamaları da aslında başladığı, o dönemde yapıldığı için yargı kararını da eline alıyor. Yani üç kuvveti de elinde topluyor. Ama kim topluyor? Meclis. Biz bugün fiilen üç kuvvetinde tek kişide toplandığını görüyoruz. asıl anılması, düzeltilmesi, üzerinde konuşulması gereken hikaye bu değil midir? Yani asır kelimesinden bahsetmek, ihtimamdan bahsetmek, bunların tamamı hikaye ya. Tartışmaya boğmak. Asıl olan hikaye bu değil ki. Yere yapışan, yerle eksan olan, şiddetle özdeşleşmiş hale gelen milliyetçi bakışın, hiç kusura bakmayın bugün böyle görülüyor insanlar tarafından, bir şekilde Erdoğan tarafından üstlenilmesi bu. Ama bahsedilen şey, hani MHP'nin iddiasında olduğu gibi bir Türk milliyetçiliği değil, burada ümmetçilik anlatılan hikaye. Yani insanlara sadece Fuat Köprülü'yü okutmayık, Necip Fazıl'dan bahsetmek, Peyami Safa'dan, sadece Tanpınar'dan bahsetmek, onlar bile nispeten daha sade yazmalarına rağmen diyerek üstelik bahsetmek, bu bizatihi Osmanlıcılığın önde gideni. Hani burada milliyetçilik? Çok özür dileyerek soruyorum, özellikle bu yayını izleyen, kendini milliyetçi, ülkücü olarak tanımlayanlara. Siz tam olarak nerenin milliyetçisiniz? Karşının mı? Çünkü buradan o anlam çıkıyor. Ve biz bütün bunların içinde baktığımız zaman dil tartışması ortaya atılarak, bugünün gençleriyle sosyal medya üzerinden tartışılarak, hani daha önce kindar ve dindar nesil tanımlaması vardı ya, bu sefer de Türkçe'ye bir şekilde, Türkçe olmayan Türkçe'ye sahip çıkan ama benim istediğim gibi yaşayan gençliği anlıyoruz. Nasıl? Mesela sosyal medyadaki bir takım kısaltmalardan rahatsız Erdoğan. Ben de rahatsızım, hem de çok rahatsızım. Ama şunu çok iyi biliyorum ki bunu engelleme şansınız yok. Dil yaşayan bir şeydir. Toplumlar gibi. Milletler de yaşar. Sistemler de yaşar hatta. Ülkelerin sistemleri de. Nasıl ki 1921 anayasasıyla Osmanlıcılığın o gerici bakışı tarihe gömülmüşse, bir takım anlayışların, zihniyet unsurlarının, zihniyet kırıntılarının da tarihe gömülmesi kaçınılmazdır. Bu da onlardan bir tanesi. Eğer öyle bakacak olursanız, çünkü dilin yaşayan bir varlık olduğunu unutursunuz siz. Doğru, ben de çok rahatsızım. Keşke kullanmasalar, keşke insanlar birbirine merhaba demek yerine merebe yazmasalar. Ama bugünün koşulları bunu getiriyor, yapabilecek hiçbir şey yok. Yine de yapılabilecek şey insanlara aslını unutturmamak. Aslını unutturmazken saçma sapan mezar taşı örnekleri vermek yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kökeninde 23 maddede neler yapılabileceğini anlatabilirsiniz mesela insanlara, işinize gelirse. Çünkü demin okuduğum o cümlede, ikinci cümlede, anayasanın ilk iki maddesi bu arada demin okuduğum. İkinci cümlede dikkatinizi çeken bir şey oldu mu sizin? Bugün hayal gibi gelen bir şeyden bahsediyoruz. Diyor ki, idare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir, dayanır. Kendi kendine yönetim var burada. Özerklik, alenen özerklik, zaten kalanında da tanım aynı şekilde yapılıyor. Hani bugün birilerini kandırmak için biz de Avrupalıyız abi, kesinlikle zaten bizim hedefimiz Avrupa. Bugüne kadar bir takım hatalar olmuş olabilir ama Avrupa hedefimizden dönmedik diye falan üfürülüyor ya. Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin yerel yönetim özellik şartı üzerinde Türkiye'nin hani bir uyum yasası var, imzası var, çekinceleri var falan filan var ya. Heh, işte onların tamamı hikaye. Bakın burada denenmiş, 100 yıl önce denenmişi var. 3 yıl süreyle. Özellik tanınarak üstelik. Neden? Ya yürüyen savaş koşulları içinde yapıyorsun bir de bunu. Burada asıl olan hikaye şu, millete güvenmek. Ama millet dediğin bütün bir millet. 1921 Anayasası'nın en büyük eksikliklerinden biri, görüşülen parlamentonun içinde gayrimüslim azınlığın olmaması, gayrimüslimlerin olmamasıdır. Doğrudur. Savaş koşulları içinde çok ciddi bir eksiklik olarak vurgulanabilir bu. Ama buna rağmen bütüne yakın, bütünün temsiline yakın bir özellik, bir anlam olduğunu söylemek yanlış olmaz. En azından bakış ona yöneliktir. Buradaki bir müstenittir, dayanır yani. Ama bizim bugün baktığımız, daha dün burada konuştuk işte, Hrant Dink'in katlinin 14 sene üzerinden geçmesine rağmen hala bu süre içinde affedersiniz benim için Ermeni dediler diyebilen bir insan çıkıp bunu söyleyebiliyor. Her şeyden önce bunun üzerinde tartışmamız lazım bizim. Bu birlikten bahsediyorsak, dil birliğinin ötesinde millet birliğine ihtiyacımız var. Ama burada yapılan millet tanımının içinde biz yokuz ki. Bu ümmet. Burada ümmet anlatılıyor. Ben ümmetin içinde olmak istemiyorum. Herkes inanmak zorunda falan değil. Herkes aynı gruba ait olmak zorunda da değil. O zaman tanımın dışında koyuyoruz biz kendimizi. Ama bir yandan da diyoruz ki evet ya, haklı. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Haksız, yerden göğe kadar haksız hem de. Böyle tanımlayamayız kendimizi. İnsanlığı da böyle tanımlayamayız zaten. Ulus olmak böyle bir şey değil ki. Hani tasada ve kıvançta bir arada olmaksa eğer biz onu çoktan kaybettik ya. Özellikle beyefendinin çalışmaları sonucunda kaybettik üstelik. İnsanlar ayrıldı, %50'yi evde zor tutuyorum denilerek mesela ülkenin %50'sinden vazgeçildiği çok net bir şekilde söylendi. Ve o günden bugüne kadar her konuda yerli ve milli diye uydurulan bir saçmalığın eşliğinde insanların bir kısmı toplum dışına itildi. Alenen ve göz göre göre. Göstererek yapıldı bu üstelik. Bunlar kimi zaman hekimler oldu, kimi zaman eczacılar oldu. Kimi zaman patates soğan satan gariban pazarcılar oldu. Herkes olabilir. Biz gazeteciler zaten onların içinde eğer işte 2 milyon liraya aracılık yapmamışsanız siz çok muteber bir insan değilsiniz. Onun çok bir önemi yok. Televizyon ekranına çıkıp soytarılık yapmıyorsanız, birilerinin önünde takla atmıyorsanız sorun değil. Yani ortadan kaybolan bir bakanın ardından 28 saat utanmadan, arlanmadan, çoluğundan çocuğundan utanmadan sessiz kalamıyorsan eğer senin bir özelliğin yok. E anlatılan milletin içinde değiliz ki o zaman biz. Zaten o konulan %50 istiyorsan bu çatının altına gir, girmiyorsan benden değilsin yalnız. Sonuçlarına katlanırsın demek. Bu alenen bir tehdit. Buradaki cümleler gördüğünüz kadar basit cümleler değil. O basit cümleleri kurmak çok kolay. Üstelik dünyanın her yerinde kolay. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. devlet başkanı Joe Biden'ın konuşmasını eminim izlemek istemeseniz bile hani böyle pencereden, kapıdan, bacadan girdiği için kafanıza yerleşti bir şekilde. Konuşması size ne çağrıştırdı? Doğrusunu isterseniz hani ben kongre binasının önündeki o yükseltiyi balkon gibi hayal ettim. Arkada Egemen Bağış'ı falan görmeye çalıştım. Yoktu. Ama onun dışında aynı fotoğrafta 3 aşağı 5 yukarı. Aynı hikaye. Biz bana oy vermeyenleri de anlıyorum. Bütün Amerika'yı kucaklayacağım. Herkesin başkanı olacağım falan. Biz çok duyduk o hikayeleri ya. Onlar balon. Geçeceksiniz. Amerika'nın şöyle bir sıkıntısı var şu anda. Aslında belki bu sıkıntı aynı zamanda bir... İyi, olumlu özellik olarak da görülebilir. Başka çaresi yok. O kadar kökten bölündü ki tıpkı bizimki gibi. O kadar kökten ortasından karpuz gibi yarıldı ki Trump denen bir cibiliyetsiz ırkçı yüzünden. Tam ortadan karpuz gibi yarıldığı için birleşmek dışında başka çaresi yok. Joe Biden da bunu kullanıyor. Ve düşünün hayatının 48 yılını Amerika Birleşik Devletleri'nin kongre binasının içinde geçirmiş bir adamdan bahsediyoruz. Yani ulusun o müesses nizam denilen, kurulu düzen denilen yapısını en iyi bilen insanlardan, hatta onun bizatihi içinden gelen bir adamdan bahsediyoruz. Onun vurgusunun içindeki birliğe bakın, bizde anlatılan birliğe bakın. Yani burada çağrılan hikaye Osmanlı'nın devamına girmek. Ya çok kötü bir haberim var. 5,5 senedir veriyorum ama anlamak istemeyenler var. Dün söyledim yani tava var bunlardan daha akıllı tava var çünkü. İstesen de, çırpınsan da, olmayacak yerlerini tutup olmayacak yerlerine geçirip öyle geçsen de Osmanlı olma şansın yok. O bir aile çünkü. Yani sen o neslin devamı olamazsın. Tebaanın devamı olmak istiyorsan bu zihinsel bir takım tartışmaları da beraberinde getirmek zorunda. Bir ulusun özgür eşit bireylerinden biri olmak mı? Yoksa bir sultanın tebaası içinde sıradan bir insan olmak, bir köle olmak mı? Seçim buysa ve sen bu seçimi yaparken düşünmek zorunda hissediyorsan bence düşünce orada kalsın zaten. O düşünce oradan devam etsin. Kalanından bir şey çıkmayacaktır çünkü onun. Ama bugün hala tutup insanları dil üzerinden bölmeye çalışan, o anlamsız, abuk şeyi yapmaya çalışan insanların tamamının bunu bilmesi lazım ki yapılmaya çalışılan çok beyhude bir şey. Çok saçma. Dil zaten yaşayan bir şey. Siz dilin iyi kullanımı için çalışmak, uğraşmak, bunları yapmak zorundasınız. Evet ama engelleyemezsiniz. Mümkün değil. Dil polisi gibi bir şey yapamazsınız insanların başına çıkıp. Onları sopayla dürterek ya da kafalarına vurarak düzeltemezsiniz dillerini. Dil yaşayan bir şey. Etkileşime ne kadar açıksa o kadar getirisi ve götürüsü oluyor. Bu nasıl ki sadece öz Türkçe kelimelerle konuşmak gibi bir abukluğu yaparak hayatını böyle dimdik geçirmeye çalışan insanlar sırıtıyorsa toplumun içinde, bunu yapanlar da sırıtıyor. Dil kendi içinde yaşayan bir varlık ve o yaşama engel olamazsınız, müdahale edemezsiniz siz. Eğer yapmaya çalışırsanız çuvalladığınızla kalırsınız. Üstelik komik olursunuz. Üstelik cehaletiniz ortaya çıkar. Kullandığınız cümlelerle, kurduğunuz cümlelerle ne kadar süzme cahil olduğunuz ortaya çıkar. Daha ilk cümlenizde anlatmaya çalıştığınız şeyle nasıl çeliştiğiniz görülür. Hele hele verdiğiniz örnekler, insanlara saçmalığı artık kanıtlanması 3 saniye sürebilecek örnekler olarak gelir ki gülünç hale düşersiniz. Tıpkı siyasette olduğu gibi. Biz bugün demokrasi tartışmaları içinde de benzer bir şey yaşıyoruz. Demokrasi birilerinin tanımladığı şekliyle uyalım. Demokrasi oymuş gibi davranalım isteniyor ama öyle bir şey yok ki. Bu demokrasi değil. Bakın size örneğini verdim. Dün 100. yılıydı. 1921 Anayasası'nın içinde. Üstelik istiklal mahkemelerini kurup onun o dönemin koşulları içinde kararlarını yerine getirmiş. Yani yargı gücünü de ele geçirmiş. Üç kuvveti bir arada kullanan bir meclisten bahsediyoruz. Ama bir meclisten bahsediyoruz. Bugün, ya bugün bir tanesinin bile olmadığı bir meclis. Yasama gücünü en azından, yürütme elbette hani bakanlar kurulu eliyle yürütülür. Bizim anayasamızda öyle. Bakanlar kurulu yok. Nasıl? Tek tek bakalım. Yasama dediğin hikaye, mecliste bir partinin ve onun küçük yardımcısının birlikteliğiyle devam etmiyor mu? Meclisteki milletvekillerinin bir önemi var mı? Oylamalardan bakın. Yok. Yürütme dediğin hikayeye bakanlar kurulu kim tarafından oluşturuluyor? Tek insan. O çıkartıyor, podyuma diziyor herkesi. Bakanlar kurulu budur diyor. Yürütme de onda. Yasama, ya görüyorsunuz. Bakın dün burada yayında söyledim. Bir cumhuriyet savcısına alenen tehditte bulunuldu. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları ağzını açıp tek cümle kuramadı ya. Ya kardeşim hangi partiye oy verdiğinin, hangi liderin peşinden gittiğinin bir önemi yok. Hukuk bozulursa her şey bozulur. Adaleti kaybedersek her şeyi kaybederiz. Ve burada Türkiye Cumhuriyeti savcıları ağzını açamadı. Adalet Bakanı'nı duydunuz mu siz? Duymadınız çünkü konuşmadı. Çünkü yok ortada. Çünkü Adalet Bakanı ağzını açamadı bu cümle karşısında. Ama Türkiye Cumhuriyeti savcısı alenen tehdit edildi ya. Bunun ötesi var mı? Yok. E o zaman yargı da yok elimizde. 100 sene önce üç kuvveti üstelik bir dönem için seçilmek şartıyla. Hani meclis kullandığına göre meclisin başkanı da bütün yetkilerin sahibi oluyor değil mi? Evet işte o yüzden nutku okuyorum burada özel günlerde. O meclis başkanına sadece bir dönem seçilme yetkisi veriliyor. Sadece bir dönem. Hani çok böyle kudretli, çok iyi, her şeyi yapar, istese sultan olurdu falan diyorsun ya, yok öyle bir şey. Bugün anlatılan yalanların gerekçesi de o zaten. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının devrimci tavrı bu yüzden eleştiriliyor işte. Yetkiyi daha en başta milletle paylaşmak gibi bir unsuru toplumun önüne getirip beraber yapacağız kardeşim. Bu işi beraber yapacağız demelerinde. Murat'ın yazısının İstin içindeki o yazının en önemli bölümlerinden bir tanesi. İnsanlar çünkü çok yanlış tanır bunu. Bunu burada da konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu öncesinde yani milli mücadelenin organizasyonu içinde Sivas ve Erzurum kongrelerinden bahsedilir. Ve sanki iki kongrede bütün organizasyon yapılmış gibi davranılır. 30'un üzerinde kongre vardır aynı dönemde Anadolu'nun içinde. Ve aslına bakarsanız her biri tek tek devlet ilanıdır. Herkes küçücük devletçiklerini oluşturur çünkü otorite tamamen dağılmıştır. Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının en büyük özelliği sadece birer devrimci olmaları değil. Aynı zamanda halk hareketini çok iyi örgütleyen organizasyon erbapları olmasıdır. Bütün hareketleri bir araya getirerek tek çatı altında birleştirmek ve millet fikrine uyandırmak. Çünkü burada anlatılan hikaye bu. Hani 1921 Anayasası'nın içinde diyor ya hakimiyet bila kaydı şart milletindir diye. Senin kardeşim, sen yapacaksın demektir. Amasya Tamimi'nin içinde ne diyor? Milleti kurtaracak olan yine milletin azmi ve kararıdır. Bunun için söylüyor işte. Sen yapacaksın, ben yapacağım. Ama birileri yetkimizi elimizden alamayacak. Hiçbir şekilde. Üstelik devam eden 600 yıllık bir imparatorluk olsa bile yapamayacak diyor. Aynı anda ikinci devleti ilan ediyor. Ve o ikinci devlet, Kurtuluş Savaşı'nı üstlenerek, Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare ederek 1923 yılına getiriyor. Yani Cumhuriyet'in ilanına bir sene sonra anayasasıyla çıkıyor tekrar ortaya. Ve düşünün ortada bir devlet yok aslında bu anayasa ilan edildiği zaman. Ama biz varız diyor biz. Bundan sonra muhatabınız biziz deniyor bütün dünyaya. Biz varız. Bizim bir meclisimiz var ve o meclis bütün ülkeyi temsil ediyor, Anadolu'yu temsil ediyor. O zaman bizi muhatap alacaksınız deniyor. Bugün... Bunu söyleyen insanlar milletin geldiği yer kadar milletin yönetim sisteminin geldiği yeri de anlatmak zorunda. Ve orada anlatılabilecek hiçbir şey yok kusura bakmayın. Hiçbir şey yok üstelik. Yapılan saçma sapan balkon konuşmalarıyla özetlenebilecek, günü geçirebileceğimiz bir durumumuz falan yok bizim. Her şey ortada. Yönetim tarzı son derece net bir şekilde ortada. Tek kişinin iki dudağının arasındaki bir yönetimi ne isim veriliyorsa onu verin işte. Hani bazıları söyle öyle diyemezsin. Dersin kardeşim işte bak sana ispatladım. Anayasan yok senin fiilen ortada. Anayasayı sallayan yok. Yasama yok, yürütme yok, yargı yok. Tek kişi var. E o zaman bunun adı ne olacak? Cumhuriyet mi? Bozulan tek şey dilimiz değil bizim. Özellikle şu 18 yıllık AKP iktidarı içinde bozulan şey asıl yaşam kültürümüz. Bu sözlerin, bu yazarların hiçbirine, hiçbirimizin itirazı yok. Ne biz burada da konuştuk. Tanpınar bu dilin en önemli ustalarından bir tanesi. Evet, dili bazılarına ağır gelebilir. Ama fikirsel dünyasının içine girdiğiniz zaman dilin de dahil olduğu tartışmalı kavramların tamamını onun da tartışmaktan çekinmediğini görüyorsunuz. Bu insanların, anlatılanların hiçbirine hiç kimse karşı değil. Yahya Kemal'in dilinde, onun anlattığı ağdalı Osmanlıcanın içinde bile şunu ben de defalarca söyledim. Eğer kafiye yapacaksan, Yahya Kemal gibi yapabiliyorsan yap. Yapamıyorsan hiç uğraşma güzel kardeşim. Bunların tamamına varız. Ama ülke sadece, millet sadece bu insanlardan oluşmuyor. Kalan %50'nin sadece dilini değil, yaşam tarzını da kabullenmek zorundasınız. Ve 18 yıllık iktidar bize gösterdi ki böyle bir kabul yok. Sadece benim gibi yaşayacak, benim gibi düşünecek, benim gibi konuşacaksınız diyen tek bir kişi var. Oysa böyle bir yaşam aynı zamanda demokrasiyle falan ilişkilendirilemez. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de bütün şu konuştuklarımız da dahil olmak üzere aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Hep de öyle olacak. Biz aynı şeye inanmayacağız. Bizim yetiştirilme tarzlarımız, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, ne bileyim inançlarımız, inançsızlıklarımız hepsi ama hepsi farklı. Böyle olacak. Biz rahatsız değiliz ki bundan. Bu bir zenginlik çünkü. Çok iyi biliyoruz ki bizim aşık olduğumuz, üzerinde yaşamaktan mutlu olduğumuz, farklı gerekçelerle, dışında, uzağında kaldığımız, ne bileyim eğitim, seyahat, macera, aşk, herhangi bir gerekçeyle uzağında kaldığımız ama adı geçtiğinde hepimizin burnunun direği sızlayan bir ülke var. Türkiye adı ve biz o ülkede birlikte yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden, ötekileştirmeden, öteki demeden. Evet farklıyız ama bu farklılık zenginlik. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Çünkü bunlar başka yerlerde konuşulmuyor. Bir takım insanlar konuşuyor gibi yapıyor ama abuk sabuk şeyler anlatılıyor. Ya ben bu yayına destek olamaz mıyım diyenler. Var böyle insanlar emin olun. Bakın şöyle destekleyebilirsiniz bu yayınları. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyütecede bir dokunuverin. Heh, hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Dokunun ona. Aynı düğme ünsalunlu.com.tr'de de var. Dokunun ona ve sadece bir tek mail adresi yazarak bu sistemin içine girin. Ve ben bugünün saçma medya dünyasına mahkum değilim, ben seçerim deyin. Ha, yandaki zil, onun anlamı şu, eğer onu da tıklayacak olursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bir de özellikle YouTube izleyicileri için şu yukarı doğru bir baş parmak işareti var. Ne olur onu ben hatırlatmayayım. Bu kadarını yapın lütfen. O beğen tuşu YouTube'un aynı zamanda bu yayınları başkalarına da önereceğinin ifadesi. Katıl düğmesi isterseniz kullanacağınız bir düğme. Aynı şekilde ünsalunlu.com.tr adresinde de var. Oradan da yapabilirsiniz. YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj isterseniz kullanacaksınız. Aylık küçük katkılarla desteklemek için. İstemezseniz öyle bir zorunluluk yok ki. Bu yayın ilk gününden beri parasız ve parasız olacak. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişebilir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayını da beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın haftanın son yayınında bir araya gelip oturup konuşmak, hayatımızı paylaşmak üzere ben tekrar burada olacağım ölmez sağ kalırsam. Gelin orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzur dolu, bolluk, bereket içinde, yüzünüzün hep güldüğü, son derece sağlıklı, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.